tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese iyi günler. Pek iyi günler yaşamıyoruz maalesef. Dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nı vuran terör saldırısında yitirdiğimiz insanlar var. Dünyadan tepkiler var. Bugün size dünya olaylarını yine anlatmaya çalışacağım ama tabii bütün başlıkları İstanbul'daki dehşet saatleri belirlemiş durumda. Tepkiler, uluslararası basında değerlendirmeler ve son gelişmeleri kapsamlı bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Diğer öne çıkan madde Türkiye-Rusya normalleşmesiyle ilgili. Hemen İsrail'in ardından Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gönderdiği özür mektubu, özür ya da Türkiye tarafının sunumuyla kusura bakmayın mektubunun ardından ilk görüşme gerçekleştirildi. Telefon görüşmesi Vladimir Putin ve Tayyip Erdoğan arasında. Rusya'dan yapılan, Ankara'dan yapılan açıklamalara bakacağız. Birlikte yine İsrail kabinesinin Türkiye ile anlaşmayı onayladığını aktarmak gerekiyor ki açıklanmıştı. Daha önce İsrail'deki yankıları nedir ona bakacağız. Mısır'dan bir şartlı normalleşme açıklaması var. Ve Türkiye'nin bu yeni diplomaside geri adım çarkları ile ilgili değerlendirmeler var Batı medyasında. Suriye'den aynı şekilde başlıklarımız var. Libya'dan elimden geldiği kadar Brexit ile ilgili gelişmeler var. Avrupa Birliği zirvesinin ikinci günüyle ilgili gelişmeler var. Size aktarmaya çalışacağım. İkinci yarısında programın ise biraz bu güvenlik meselesine, cihatçı terörizme, Suriye'den kaynaklanan bunun analizine bakmaya çalışacağız. Nasıl korunacağız, ne yapacağız, nasıl stratejiler izliyorlar, IŞİD zaman içerisinde nasıl bir evrim geçirdi, bunları Serhat Erkmen'le konuşacağız. Akademisyen telefon hattımızda olacak Eksen'in ikinci bölümünde. Efendim, dünya haliyle başlayalım. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre verilen bilgileri önce size aktarayım. 41 ölüden bahsediliyor. Dün akşamki terör saldırısında 13'ü yabancı uyruklu, 239 yaralı var. 109 kişinin bunlardan hastanelerden tedavileri yapılıp gönderildiği bilgisi verildi. Dediğim gibi 13'ü yabancılardan oluşuyor. 5'i Suudi Arabistan, 2'si Irak, 1'i Tunus, Özbekistan, Çin, İran, Ukrayna ve Ürdün uyruklu deniliyor ölü hayatını yitirenler için. Türk yetkililer olup bitenlerden IŞİD'i sorumlu tutuyorlar. Genellikle IŞİD üstlenmiyor Türkiye'deki saldırılarını. Ankara, Ekim 2015, 100 kişiden fazla insan hayatını yitirmişti, hatırlayacaksınız. Yine İstiklal Caddesi'nde 3 İsrailli ve 1 İranlı'nın hayatını yitirdiği saldırı IŞİD'e mal ediliyor. Ama dışarıdan da bir takım şüpheler dile getiriliyor şimdiden. Amerikalı yetkililer, dünyanın gözü İstanbul'daydı dün. Her açıdan hem son gelişmeleri izlediler hem bu arkasındaki IŞİD tehdidini ne dair yorumlar aktarıldı. Üst düzey bir karşı terör yetkilisi Amerikalı NBC televizyonuna Ramazan'dan önce IŞİD'in Türkiye'ye 35 militan gönderdiği ve bu son saldırının da bunların, bu gruptan birilerinin işi olması ihtimalinin çok yüksek olduğu yorumunu yaptı. Yumuşak yerleri kendilerine daha çok hedef olarak saptadığı IŞİD'in, PKK'nın ise hükümet binalarını hedef aldığı vurgusuyla değerlendirmelerini yapıyorlar. Bir de tabii IŞİD niye üstlenmiyor, saldırıları Türkiye'de niye arttırdı gibi sorulara yanıt ararken de Türkiye'nin IŞİD militanlarının Avrupa'dan Suriye ve Irak'a geçişinde önemli bir kapı olduğunu da vurguluyorlar. Ve bu uzun bir sıcak bir yaz bizleri bekliyor, tedirginlikle dolu bir yaz şeklinde yorumlar var. Evet, bir görgü tanığının ifadeleri yine Reuters'a düşmüş. Güney Afrikalı Paul Roos, Türkiye tatilinden sonra ülkesine dönen bir isim. Tıpkı Belçika'da Brüksel'de geçen Mart'ta gerçekleştirilen havalimanı ve metro saldırılarıyla benzerlikler görülüyor. Anlattıklarından kendilerinden 50 metre uzaktaki saldırganın siyahlar giyindiği, yüzünde maske olmadığı, arkasını dönüp kendilerine doğru yürüdüğü ve sonra silah sesi duydukları patlamayla karşılaştıklarını anlatmış. Türkiye'de son bir yılda bu 11. saldırı, irili ufaklı tabii sadece büyük merkezlerde değil, Anadolu kentlerinde de terör saldırılarının hedefi olduğu, Türkiye vatandaşları da yabancı turistler de Türkiye'yi ziyaret eden, bunu da aktarmak lazım. Tüm dünyadan tepkiler yağıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Aspen Ideas Festivali'nde konuştu ve havaalanının hedef seçilmesinin zayıfladığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Yorumu bu oldu. Eğer umutsuzsan ve kaybettiğini biliyorsan hayatını kaybetmeye göze alırsın ve bunu yaparken birilerine zarar verebilirsin demiş. Beyaz Saray'dan yine açıklama var. Brüksel Havaalanı gibi uluslararası bağlantıların simgesi olduğunu vurguladı Josh Earnest, Beyaz Saray sözcüsü. Şifa dileklerini iletti yaralananlara, ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve teröre karşı NATO üyesi müttefik Türkiye'nin yanındayız mesajını verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon yine aynı şekilde açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hepsi kınama açıklamaları yaptı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Başbakanı, Cumhurbaşkanı, Belçika, Britanya hepsi patlamada ölenlere taziyelerini ilettiler. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in dost ve komşumuz olan ülkenin havaalanında terör çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koyduğu, şiddet dünyayı tehdit eden bir aşırılıktır, hep birlikte mücadele etmeliyiz mesajı var. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan da aynı şekilde en sert ifadelerle kınama var. Yine Amerika'da 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili adayı Hillary Clinton sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Teröristler NATO müttefikimizi bugün yine kalbinden vurdu. Tüm Amerikalılar nefret ve şiddetle mücadeleye karşı Türk halkının yanında diye yazdı Hillary Clinton. Donald Trump da aynı şekilde saldırı karşısında şaşkınlığa ve dehşete düştüklerini söyledi. Terör tehdidi hiç bu kadar büyük olmamıştı. Düşmanlarımızın acımasız ve kendi iradelerine boyun eğmeyen herkesi öldürmek için ellerinden geleni yaptığını görüyoruz. Çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Ortada gerçekten kötü gitmekte olan bir durum var. Aklımızı başımıza toplamazsak yapacak çok şeyimiz kalmayacak ifadelerini kullandı Donald Trump. Donald Trump Ohio mitinginde de bir waterboarding, kurbağanın kendisini boğuluyormuş gibi hissetmesi için kullanılan bir işkence türü, bunu salık verdi. Bizleri bunu kullanmaktan korkarken IŞİD'in kafa kesip esirleri boğduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ateşle karşılık verme zamanı diye de bir değerlendirme yapmış, onu da iletmiş olayım. Peki dünya medyasında da tabii İstanbul Atatürk saldırısının manşetlerde olduğunu belirtmek lazım. New York Times gazetesi, bir zamanlar Orta Doğu'da istikrarın kalesi olarak görülürken giderek kaosa gömülen Türkiye'de terörist saldırıların sonuncusu diyor. İstanbul'un ana havalimanını hedef aldı diyor. Müslüman bir demokrasiye örnek olarak Türkiye'nin kendini sunduğunu, Müslüman komşularına uzanarak bölgede etkisini artırmaya çalıştığını ama Suriye'de savaşın başından itibaren Esad'ın gitmesi için bastırıp isyancı gruplara yardıma başlayıp toprakları üzerinden militan ve silah ikmaline izin verdi. Son saldırının İsrail'le anlaşmaya cevaben gerçekleşmiş olabileceği spekülasyonları yapılsa da diyor, uzmanlar çok sayıda intihar bombacısı içeren saldırıların uzun sürede hazırlandığına, bu çok yeni bir gelişme olduğu için bunun olamayacağına dikkat çekiyor demiş. Washington Post'ta yine aynı şekilde içeride Kürt isyancılarla, Suriye'de de IŞİD cihatçılarıyla bir savaş verildiğini ve gerilimin daha da artacağını söylüyor. Wall Street Journal IŞİD'in turistik tesisleri, popüler alanları hedef aldığını ve bunları korumanın ne kadar zor olduğunu hatırlatıyor. The Guardian gazetesi Türkiye'ye artık sınırdaki savaşın Türkiye'ye yayıldığı ve Türkiye içerisinde de öfkenin arttığını vurgulamış. Yine Le Monde da aynı şekilde büyük kentlerin hedef alındığını Türkiye'nin politikalarının bunda büyük etkili, büyük rol oynadığını vurgulamış. Alman medyasında da Türkiye'de kimse güvende değil, herkes birer hedef vurgusu yapılmış Der Spiegel dergisinde. Die Welt de hükümete karşı duyulan öfkeyi, özellikle yayın yasağıyla ilgili tepkileri gündeme taşımış. Evet, sosyal medyada dualar İstanbul için oldu ama bir yandan da Atatürk Havalimanı'ndan turistleri otellere taşımak için, tabii o kadar büyük bir terör saldırısı, havalimanı kapatılınca insanlar kalacak yer peşine düştüler ve maalesef sosyal medyaya yansıyan ve bir tanesi de BuzzFeed'in bir internet haber sitesinin İstanbul muhabiri Borzu Daragahi'nin aktardığı, bizzat deneyimleyerek aktardığı taksiciler meselesi. Adam başı 100 dolar aldıkları, büyük dünya gündemine mal olduğu, İngilizce olarak da yayıldığı için normalde 20 dolar tutan yerlere insanların bu şekilde sömürülmesi dikkat çekti. Brüksel'deki, Belçika'daki saldırıda insanları bedava taşıdıklarını hatırlatanlar çok oldu. Amerika Federal Havacılık İdaresi olay sonrasında hemen uçuşlara yasak getirmişti ama çok hızlı bir biçimde kaldırdı. Brüksel'de 22 Mart'ta meydana gelmişti saldırı, anımsayalım, ve Zaventem Havaalanı tam 12 gün kapalı kalmıştı. İstanbul Atatürk Havalimanı ise hemen açıldı. Tabii adli tıp incelemeleri ne kadar yapıldı onu bilemiyoruz. Bunun için zaman da gerekiyor. Çok sayıda ölen insan var, kimlik tespitleri var. Hemen bu kadar açılabilmesi insanların kafasında soru işaretleri yarattı. Tabii bunun bir rasyonel izahı var mı? O sorular da soruluyor yetkililere. Yanıt olursa biz de bakacağız. New York'ta havaalanında güvenlik önlemleri arttırılmış. Hem JFK'de hem LaGuardia'da hem de New Jersey'deki Newark'ta. Çinliler vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyarmış durumda. İran Sivil Havacılığın yaptığı bir açıklama var, Fars Haber Ajansı'na düşen. Onda da Türkiye'ye uçuşların güvenlik sağlanana kadar yasaklandığı vurgusu yer alıyor. Evet, geçelim Türkiye-Rusya normalleşmesine. Hafta başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özür mektubu Moskova'ya ulaşmıştı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e. Rus tarafı, iki mektup olduğundan şüphe ediyoruz çünkü Rus Türkiye tarafı kusura bakma ifadesinin yer aldığını söylüyor. Tazminat vurgusu yok diyor ama Rusya'nın açıkladığı Rusça olan metinde özür ve affedin, özür diliyoruz ifadelerinin yer aldığı vurgusu var. Ve bu özür ardından İlk yakınlaşma, ilk temas diyelim, gerçekleşti. Telefonda görüştüler Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin ve iki liderin Eylül'de Çin'deki G20 zirvesi sırasında ve hatta öncesinde yüz yüze görüşmesinin beklendiğine dair haberler var. Öncesinde Vladimir Putin'in tabii İstanbul saldırısından ötürü yayınladığı taziye mesajı var. Türk halkına yönelik bir mesaj bu. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir proje için Rus ve Alman çocuklarla bir araya gelmiş Putin ve dün gerçekleşen terör eyleminin kurbanları için üzüntülerimizi ve taziye dileklerimizi iletiyoruz demiş ve Türkiye'deki terör saldırısı gibi korkunç şeylerin gerçekleşmesini önleyecek bir atmosferin Rus ve Alman çocuklarının katıldığı bu etkinlik gibi projelerde oluştuğunu vurgulamış. Erdoğan ve Putin telefon görüşmesine dair hem Kremlin hem de Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaları size aktarmak istiyorum. Bir de Kremlin'in açıklamasında iki liderin telefon konuşmasında işbirliğini yeniden başlatmak ve yüz yüze görüşmeye hazır olduklarını dile getirdikleri yer alıyor. Özellikle Putin'in hafta başında bu özür mektubu yollayan Erdoğan'ın ikili ilişkilerde bir kriz sayfasını kapatma yolundaki koşulları bu mektubu yollayarak yarattığı vurgusu var Kremlin açıklamasında. Bunun üzerine Putin'in kabine toplantısında Türkiye ile genel ticari ve ekonomik ilişkileri normalleştirme sürecinin başlatılması talimatı ve açıklaması var. Yine aynı şekilde seyahat sınırlamalarının kaldırılması talimatı var. Turizm ile başlamak istiyorum. Bu alanda idari sınırlamaları kaldırıyoruz ifadeleri var Rusya Devlet Başkanı'nın. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklamasındaki vurgular ise iki liderin ikili ilişkilerin normalleştirmesinin önemini vurguladıkları yeniden canlandırmak ve terörizme karşı birlikte savaşma vaadini tekrarlayarak temasta kalıp yüz yüze görüşecekleri vurgusu öne çıkıyor Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında. Müzik Bu olayın ardından Rusya'dan çeşitli açıklamalar da var. Parlamento Uluslararası Komite Başkanı Alexei Pushkov'un terör saldırılarının kurbanlarının suçsuz insanlar olduğunu hatırlatarak başsağlığı dilekleri var. Kosaveç, Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi Uluslararası Komite Başkanı'nın bu Atatürk Havalimanı'nı hedef alan terörün aslında Rusya ile İsrail ile Türk hükümetinin ilişkileri düzeltme çabalarına yönelik olduğu yorumu var. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov'dan ise başka bir değerlendirme var. Bütün bu normalleşme için atılan ilk adımları izlemesini umdukları meseleye değinmiş Gatilov. Yani Türkiye'nin Suriye krizinin çözümünde daha yapıcı bir rol oynamasını beklediklerini söylemiş Interfax'a. Önemli bir bölgesel aktör olan Türkiye'nin daha yapıcı davranacağını umuyoruz demiş ve Suriye sınırının kapatılması için önlem almasını beklediklerini vurgulamış. Bunu aylardır tekrarlıyoruz yani. Evet, geçelim Türkiye-İsrail normalleşmesi. İsrail kabinesi beklendiği gibi anlaşmayı onayladı. Tabii pürüz çıkmadı değil. 10 kişilik güvenlik kabinesinde 3 tane isyancı bakan çıktı. Bunlar da özellikle tazminat çatlağı, yani Türkiye'ye 20-21 milyon dolar tazminat verilmesine karşı olduklarını söylediler. Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Eğitim Bakanı Naftali Bennett ve Adalet Bakanı Ayelet Şaket teröristlere para ödememeliyiz ifadesiyle. Başbakan Netanyahu ise ekonomik çıkarlara vurgu yaparak iknaya çalıştı bakanlarını deniliyor. Yine üzerindeki bir baskı da ikisi asker, 4 İsrailli'nin 2014 Gazze Savaşı sırasında Hamas'a rehin düşmesi, onların kurtarılmasının Türkiye'nin garantilemesi idi. Bu konuda gerçi Feridun Sinelioğlu'nun, Dışişleri Müsteşarı'nın bir mektupla bir garanti sunduğu haberleri var İsrail medyasında ama ne kadar hayata geçirilecek onu bilemiyoruz. İsrail'de bu bir tema, bu bir konu. İki İsrail askerinin iadesini ve hepsinin ölenlerin de naaşlarını geri istiyorlar. Bu arada büyükelçi gönderme sürecinin de iki ülke arasında birkaç gün içerisinde başlaması bekleniyor. Evet, tabii İsrail'de tepkiler yok değil. 2014'te öldürülen İsrail askeri Oron Shaul'un ve 2014'te Gazze'ye gittiğinden bu yana haber alınamayan, bu sözünü ettiğim İsrailli Hadar Goldin'in yakınları, Abera Mengisu'nun yakınları Kudüs'te toplantı salonu önünde eylem yapmışlar ve anlaşmada bu iadeleri, yakınların iadesi olmadığı için eleştirmişler ve özellikle bu mesele İsrail'de bir pürüz yaratmış gibi görünüyor. Gerçi kabine onayladı anlaşmayı ama içeride huzursuzluk var. Anketlerde de halkın %70'inin çok da Türkiye ile normalleşme yanlısı olmadığı gibi sonuçlar çıkıyor. Hal böyleyken İngiliz Times gazetesinde AKP için 2011'de Arap Baharı'nın, Arap isyanlarının başlamasından beri dış politikanın parçalandığı, artık eskiye dönüldüğü vurgusu var ve özellikle de Rusya, İsrail ve son olarak Mısır'la ilgili Mısır'da Müslüman kardeşleri AKP'nin sırtını döndüğü yorumu var. Nitekim Mısır Dışişleri Bakanlığı son olarak Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını açıklamış ama süreci başlatma şartı olarak 2013'te birkaç gün sonra yıl dönümü olacak, devrilen eski Cumhurbaşkanı, İhvan mensubu Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden alınmasının, meşruiyetinin tanınmasını talep ediyor Türkiye'den. Biliyorsunuz Türkiye'de Rabia işaretiyle sembolleşmişti bu olay ve Müslüman kardeşlere yönelik. Yine Mursi'nin kendi atadığı Genelkurmay Başkanı El-Sisi tarafından devrilmesi karşısında Türkiye çok üst perdeden bir tavır almıştı. İşte Mısır Dışişleri, biz ilişkileri normalleştiririz ama siz de Mursi'nin görevden alınmasına, Tahrir'de halkın yarısı ikiye bölündüğü söyleniyordu, yarısı Rabia'da, yarısı Tahrir'de. Dolayısıyla yarısı Rabiacılar, yarısı Tahrirciler olarak Mısır olayları bu şekilde görüyor. Bakalım Türkiye'nin bu dış politika değişikliği diye ifade ettikleri geri adım sürecinde Mısır'la ilgili önümüzdeki günlerde neyle karşılaşacağız? Evet, biraz Suriye'ye bakalım. Suriye-Irak sınırında haberler var. El Mayadin kentine yakın Albu Kemal kasabasına kuzeyden ve güneyden ilerleyen Amerikan destekli isyancılar var. Yeni Suriye ordusu deniyor bunlara ve Ürdün'de Amerika'nın eğittiği, sayıları sınırlı olsa da çöllük ve az insanın yaşadığı bir bölge, o sınır hattını IŞİD'in elinden almaya çalışıyorlar. Mumbiç'te henüz çok fazla bir haber yok açıkçası. Şehrin içerisinden IŞİD'i sökme çabaları devam ediyor. Koalisyon hava saldırıları desteğinde deniliyor. Tel Abyad'da ise Grecipe Kürtçesi, Tel Abyad Arapçası bir IŞİD'in bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısında en az 10 ölü 9 yaralı olduğu bilgisi var. Çok dikkat çekici bir haber. Elmaslar internet sitesinden, Elmaslar yayınından, El-Kaide'ye bağlı Ahrar Üşşam grubu, ki Türkiye'nin de desteği var biliyorsunuz, zaman zaman Nusra cephesiyle de çalıştığı iddiaları eksik olmuyor. İşte onların Cisrişur'da, Suriye'nin Cisrişur kentindeki bir elektrik santrali, yakınlarındaki bir elektrik santralini sökerek Türkiye'ye taşıdıkları, yerel sakinlere dayanarak ve bir takım fotoğraflar eşliğinde yayınlanmış durumda. Sakinler kasabanın güneydoğusundaki ekipmanların ve ikmallerin bu sabah sökülüp taşındığını aktarmışlar. Bunun teknik bir iş olduğu ve bir yerden uzmanlar olmadan yapılamayacağı bilgisi de var. $500 milyon değerinde santralin olduğu söyleniyor yerleşkesiyle. Birlikte daha önce de Türkiye'nin desteğiyle Halep'teki fabrikaların sökülerek, Halep'in kuzeyindeki fabrikaların sökülerek taşındığı iddiaları çok ciddi bir biçimde dile getirilmiş. Hatta Birleşmiş Milletler'e kadar yansımıştı. Evet, Libya'da cihatçı gruplara, IŞİD bağlantılı gruplarla savaş devam ediyor, mücadele devam ediyor. En son Sirte'de kontrol büyük ölçüde sağlanmıştı. Bütün bu güçlerin başındaki komutan Halife Hifter, aynı zamanda Kaddafi'ye karşı isyanda da yer alan liderlerden de, ama daha sonra İhvan'ın başını çektiği İslamcılarla araları açılmıştı. Şimdi yeniden bir birlik hükümeti ile Libya'daki durum teskine çalışılıyor ve Halife Haftar ise Libya Ulusal Ordusu'nun başı olarak Moskova'yı ziyaret etti. Sergey Shoigu'yla, Rusya Savunma Bakanı'yla, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petrushev'le görüştü ve ardından Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Fakat silah satışı konusu henüz Rusya'dan onay almamış gözüküyor. Çünkü Birleşmiş Milletler sınırlamaları var. Onların kaldırılması için düğmeye basılmıştı. Ondan sonra da tekrardan yol açılacak ulusal anlaşma hükümetinin çabaları var Libya'da. İran'da ise 27 yıl sonra yeni genelkurmay başkanı atandı. 1989'dan beri Hasan Firuzabadi İran Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyordu. Dün görevden alındığı haberi geldi. Dini lider Ayetullah Hamaney, ilk genelkurmay başkanı olan Firuzabadi'nin, bu durumda 27 yıl oluyor çünkü, onun yerine Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bakri'yi atamış. Detaylarına bakacağız. İran'dan sızan haberler henüz yok. Niye böyle bir şeye başvurulduğuna dair, ama tabii çok dikkat çekici 27 yıl sonra ilk defa böyle bir atamanın gerçekleşmiş olması. Evet, Brexit'e biraz bakalım, çünkü Britanya'sız ilk AB zirvesi devam ediyor. Dün akşam David Cameron, Britanya Başbakanı'nın da katıldığı yemek vardı. Cameron ondan sonra Londra'ya geri döndü. AB liderleri ise devam ediyorlar zirveye ve biraz daha hani hasar kontrolü gibi bir durum var. Daha fazla bir dezentegrasyon söz konusu olur mu diye ilk defa Britanya temsilcisi olmadan toplanıyorlar. Bu arada enteresan olan, tabii AB'den ayrılmak istemeyen İskoçya'nın birinci bakanı, İskoç başbakanı demek lazım yerel hükümet anlamında, ama orada kullanımı itibariyle birinci bakan kullanılır. Nicola Sturgeon, Cameron dönerken o Brüksel'deki zirveye katılıyor. Çünkü bir şekilde Brexit'i onaylamıyorlar ve bu da İskoçya'nın yeniden 2014 Eylül'ünden sonra bir kez daha bağımsızlık referandumu düzenlemesinin yolunu açabilir diyorlar. Müzik Şimdi tabii zirvede ortaya çıkan manzarayı belki şöyle özetlemek lazım. %52'ye 48 alınan bu ayrılık kararı hemen Lisbon Anlaşması'nın 50. maddesini işletip ayrılma müzakereleri ki 2 yıl süreceği bekleniyor. Başlatılacak mı, başlatılmayacak mı denilirken biraz Avrupa Birliği anlaşılan vakit tanıma kararı vermiş olsa gerek. Yani bu işi böyle hızla ilk başta çünkü bir Avrupa Birliği'nden aman tamam bitirelim bu işi belirsizlik bitsin. Britanyalılar ayrılsın biz de işimize bakalım tavrı tutumu öne çıkmıştı. Ama şimdi biraz daha sakin bu işleri ele almaktan bahsediyorlar birlik liderleri. Britanya'da ise siyaset karışık tabii. Her açıdan karışık. Çok ciddi bir iç kavga başlattı. Mesela İşçi Partisi içinde dün güvensizlik oylaması yapıldı. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn etkisiz kalmakla suçlanmıştı. AB'den ayrılmama kampını oluşturuyorlar ama fazla da etkili kampanya yürütmemişlerdi. İşte Corbyn'e 18 üyesi en az gölge kabinesi demek lazım iktidarda değiller çünkü İşçi Partisi'nin 18 gölge kabinesi üyesi istifa etmişti. Güven oylamasını da kaybetti Jeremy Corbyn fakat buna rağmen tabii bağlayıcılığı yok bu parti içerisindeki güven oylamasının. Buna rağmen görevi bırakmayacağını söylüyor. İşçi Partisi içerisinde de çok düzgün bir adam ama liderlik vasfı yok eleştirileri yapılıyor. Evet bu arada David Cameron bile bu işe bulaştı ve İşçi Partisi liderine, Muhafazakar Partili Başbakan bu arada bütün bu AB'den ayrılma sürecini fitilini 2013'te seçim biraz da kazanabilmek için partisi içerisindeki bu ayrılık yanlarını teskin edebilmek için kendisi ortaya koymuştu David Cameron'ın ve koltuğuna mal oldu. İşte o da Jeremy Corbyn'e artık çek git bırak seni istemiyorlar manasına gelen evet bayağı öyle heaven's sake man go demiş yani. Kendisi artık yani bırak liderliği artık diyen bir açıklama yapmış durumda. Kendisinin de koltuğu artık bitti. Ekim'e kadar başbakan. Ekim'den sonra David Cameron'ın bu anlamda siyasi hayatı bitmiş gözüküyor. Başka bir mucize olmazsa onun yerine Londra'nın eski belediye başkanı Boris Johnson ki ayrılma taraftarıydı. En büyük aday konumunda yine Çalışma ve Emeklilik Bakanı Stephen Crabb da çok bilinmeyen bir isim. Muhafazakar Parti'de aday olabilir deniliyor. Evet efendim dünya hali bizden bu kadar dünya hali için şimdi ikinci yarıda Serhat Erkmen'le İstanbul saldırısı, IŞİD'in taktikleri, küresel cihadizmin yankılarını, etkilerini konuşacağım ama önce bir şarkı dinleyelim. Pilli Bebek'ten olsun.
Yorgun gecelerin ardından hep aynı yere dönerken ıslak sokaklar boyu düşündüm. Solmuş insanların yüzünden gülümseme beklerken tren yolları boyu düşündüm. Sanki yıllardır uzaktayım ben, özlemlerim hep sessiz derinden. Ama yalanlar görürüm hala buradan bakınca şu sonsuz dünyaya. Olsun demek de zor artık. Çocuktu düşlerimiz yok artık. Olsun demek de zor artık. Çocuk düşlerimiz yok artık. Aynı yere dönerken ıslak sokaklar boyu düşündüm. Borcum varmış gibi kendimden gülümseme beklerken tren yolları boyu düşündüm. Sanki yıllardır uzaktayım ben. Özlemlerim hep sessiz derinden. Ama yalanlar görürüm hala. Buradan bakınca şu sonsuz dünyaya. Olsun demek de zor artık. Çocuk düşlerimiz yok artık. Olsun demek de zor artık. Çocuk düşlerimiz yok artık. Olsun demek de zor artık.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısında Serhat Erkmen'le bir aradayız. Kendisi güvenlik çalışmaları, stratejik, bölgesel, cihatçı gruplarla ilgili sağ çalışmalarıyla tanınan bir akademisyen aynı zamanda. Hoş geldin Serhat.
Hoş bulduk.
Şimdi dün akşam yine hakikaten kör terörün hedefi olduk. Bu sene kaçıncı oldu artık sayamıyorum da hakikaten çok fazla kurban verdik ve Suriye...
Ben dördüncüm.
Efendim?
IŞİD'den gelen dördüncü.
IŞİD'den gelen dördüncü galiba 11'i buldu. Arada PKK'nın saldırıları var, TAK'ın saldırıları var. Şimdi tabii Suriye ve Irak sahasındaki değişiklikler de Türkiye'nin hedef olmasını tabii daha fazla etkiler hale geldi. Biraz Türkiye'nin uyguladığı politikaların geri dönüşü olarak algılanıyor, bu öne çıkıyor. Ama diğer yandan şöyle bir durum var, bu saldırı... dün akşam da hepimizin tekrar anımsadığı gibi IŞİD'in halifelik ilanının ikinci yıl dönümüne zannedersem denk geldi. Biraz da baskı altında kaldığı Rakka'da, Musul'da, Felluce'de, Irak ve Suriye sahasında baskı altında kalmaya başladığı askeri anlamda bir döneme denk geldi zannedersem. Bu yorumlar öne çıkıyor. Sen katılır mısın ve niçin biz bu artacak mı, tabii bunu öngörmek asıl biraz da derdimiz. Hangi durumdayız baktığımız zaman sahaya?
Şimdi önce sondan başlayayım, artacak mı? Fırsat bulabildikçe yapmaya devam edeceğiz. Ona hiçbir şüphe yok. Hı hı. Yani bunun arkasında maalesef bazı insanlar böyle üst takıl, muğlak bir takım ifadeler falan koymaya çalışıyorlar ama hı hı. Bunu söylediğiniz zaman, hakikaten bu kadar muğlaklaştırdığınız zaman bu olgunun ve bu sürecin kendisini de anlamlandıramıyorsunuz. Karşımızda son birkaç yılda Orta Doğu'daki çekişmenin sonucu olarak ortaya çıkan, kökleri başka yerlerde olsa da Irak ve Suriye'de dönüşüm geçirmiş, sadece bulunduğu coğrafyada değil, daha geniş bir alanda ciddi anlamda terör uygulayan ve hakikaten bu çekişmeden de, yani bölge devletler arasındaki çekişmenin yaratmış olduğu boşluklardan da faydalanan bir örgüt var. Bu örgüt belirttiğimiz gibi sıkışmışlık içerisinde. Ancak sıkışmış olması demek onun kapasitesini tamamen yitirdiği anlamına gelmiyor. Ve sıkıştığı zaman bu tür örgütlerin ya da belli dönüşümler geçirdiklerinde konvansiyonel eylemlerinden ya da hareket tarzlarından farklı davrandığını biliyoruz. Şimdi bunun mesela El-Kaide'nin geçmişte yaşadığı tecrübeyle karşılaştırırsak daha da anlamlı olur. Hatırlarsanız 11 Eylül 2001 saldırısından sonra, ki en büyük El-Kaide eylemiydi bu, bu örgüte Afganistan'da büyük bir operasyon düzenlendi. Ama arkasından 2002 yılından itibaren Tunus'tan, Türkiye'de, Endonezya'da, İngiltere'de, İspanya'da, ilk aklıma gelenler bunlar. Daha sonra Hindistan'da, dünyanın alabildiğince Rusya'da, değişik yerlerinde bu örgüt eylem yapmaya, kitlesel katliamlar yapmaya devam etti. Ve benzer bir durumda, o zaman da IŞİD'in operasyonlarda, El-Kaide'nin operasyonlardan kaçtığı, örgüt yapısının değiştiği, bu değişimin örgütün eylemlerine yansıdığı konuşulurdu. Yani bir seferde ilk kez karşımıza çıkan bir şey değil. O yüzden bana hani yeni bir şeymiş gibi düşünen, böyle olamaz böyle bir şeyi kendi başına bir örgüt nasıl akıl edebilirmiş sözlerini söyleyenlerin sözleri çok mantıklı gelmiyor. Bu yapıları demek ki hiç bilmiyorlar ki böyle şeyler söylüyorlar. Karşımızdaki örgüt kendisinden önce ortaya çıktı. Tabii ondan da pek çok şey öğrendiği radikal cihatçı bu hareketin dünyadaki bir başka, daha ileri, daha karmaşık bir evresi. Şu anda Türkiye'de onun için daha kolay, daha yakın bir saldırı alanı. Ve Türkiye'nin özellikle Suriye politikasında, Irak politikasında yapmış olduğu hataların da neticesinde Türkiye'de daha fazla belli bir dönem örgütlenme olanağı bulabilmiş. Bu nedenle Türkiye için belki diğer ülkelerden daha tehlikeli hale gelmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Peki, biz bunun acısını çekiyoruz.
Peki dün saldırıdan hemen sonra tabii yorumlar yapılmaya çalışılıyor. En çok sosyal medyada da bizim de takip ettiğimiz güvenlik analistlerinin özellikle bir tek onlardan da değil aslında, son dönemdeki bir takım saldırılarda yine gündeme gelmiş bir esinlenme vurgusu yapılıyor. Yani bir yerlerde birileri esinleniyor yapıyor. En son Orlando'da da aynı şey oldu. Gerçi başka boyutlar da kazandı daha sonra. Anlayamadık olayın tam olarak ne olduğunu, eşcinsel barına hedef alan yerine, ama nihayetinde böyle bir sanki bütün bu güvenlik analistleri bu sürecin sonucunda hani bir böyle IŞİD'in bir network olarak dünyaya yayılmamış olduğunu ispatlamak için sanki bir yarışa giriştiler ve bunun için de en çok kullanılan argüman IŞİD'le bağlantılandırmamak için bu işi. Canım esinlenen birileri çıkıyor, biraz böyle deli oluyor falan tarzında. Yani sanki IŞİD saldırısı düzenleyecek bir kişi, dünyanın başka bir yerinde bulunan bir kişinin akli melekelerinin çok yerinde olması icap ediyormuş gibi. Benim ilk tepkim bu oldu çünkü bu esinlenme işine. Öyle bir algı doğdu. Hani bir böyle birileri etkileniyor, bir hücre kuruyor kendi aralarında. Hadi biz de yapalım diyor tarzında. Bu yaklaşım doğru mu sence?
Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Yalnız kurt eylemi diye bir şey var. Dünyanın değişik yerlerinde insanlar bireysel olarak ya da çok küçük gruplar halinde hangi ideolojiden etkileniyorlarsa ona benzer kendi çaplarında bir örgütlenme yaratıp dar kalıplar içerisinde, bazen tırnak içerisinde biraz da şansında yardımıyla şaşırtıcı ve kitlesel eylemler yapabiliyorlar. Bunlar, bu bir gerçek. Ama Orlando'daki eylemle Türkiye'deki eylemi karşılaştırmak abeste iştigal.
Ben karşılaştırmak için sormuyorum. Sadece böyle hani sanki IŞİD'in bir network'ü olamazmış artık, o kadar zaten yıpranıyor. Hani birileri esinlenir, yapar, yalnız kurt takılır gibi bir algı çıkıyor. Ben o anlamda karşılaştırma anlamında tabii ki söylemedim.
Ben sizin için söylemedim bunu zaten. Yani aynı yorumları aslında ben de dinledim. Ve yani sizin için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Bu şekilde bunun bir yalnız kurt olduğunu anlaşanlı profesörler söyleyince dedim ki ya yalnız kurt eyleminin ne olduğunu bilmiyor. Ya da sizin belirtmiş olduğunuz durumdaki gibi bu arkadaşlar IŞİD dememek için elinden geleni yapıyorlar. Yani sünnet bir biçimde. Merkezi planlamayla gerçekleştirilen. Hedef tespiti önceden yapılmış. Eylemcileri buna göre dizayn edilmiş. Yani şimdi Hollanda'daki saldırıya bakacak olursanız adam elini silah alıyor belli bir miktar silah ve mühimmatı. Ve daha önce yapılanlardan etkilenip bir eylem yapıyor. Buradaki adamlara bakıyorsanız yere düşen ilk Kalaşnikov fotoğrafında belliydi. Çift şarjları birbirine bağlamış, çatışma eğitimi almış adamdan bahsediliyor. Hı. Görüntülere bakıldığı yani görünüyor bu. Hı. Görüntülere bakıldığı zaman bunların daha önce başka yerlerde başka bir takım çatışmalara katıldığı anlaşılıyor zaten. Hı. Ve Suriye'nin Fransa ve Belçika'daki eylemlere bakıldığında da benzer şeyler görülüyordu. Burada bir network var. Hı. Ve bu network sandığımızın daha ötesinde yerlere yerleşti, bekliyor ya da geçmeye çalışıyor. Türkiye'nin en büyük dezavantajlarından bir tanesi bu zaten. Hı-hı. Yani Suriye ve Irak'ta bir şekilde geçmişte bu ve benzeri bir örgüte katılmış, bir şekilde eğitim almış, kendisini artık bu sürecin bir parçası hisseden ve hı-hı, görevlendirilmesiyle ya da bireysel gayetiyle doğduğu, büyüdüğü, nefret ettiği çevreye tırnak içinde geri dönmeye çalışan adamlar devletlerin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle ya da Türkiye'nin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle ülkeden çıkamıyorlar. Hı hı. Çıkamadıklarında sadece Türkiye'den bu örgütlere katılanlar değil ya da bu örgütün zamanında Türkiye'yi sızdırmış olduğu, ülkeci kılığında sızdırmış olduğu militanlar değil. Aynı zamanda bunlar da birer eylemci şeyine dönüşüyorlar, potansiyeline dönüşüyorlar. Yani bu anlamda bakıldığında Türkiye'nin diğer devletlerin dışında başka bir tehlikeyle de karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Hı hı. Yani evet, Türkiye'de mesela geçmişte bu tür bir yalnız kurt eylemi oldu. 2007 ya da 2008 yılında Amerikan Konsolosluğu, İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu'na yapılan saldırı o esinlenmiş bir saldırı biçimiydi. Yani oradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı operasyonlarda ölen arkadaşlarının, akrabalarının intikamını almak için bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları böyle mi yapmıştı. Hı hı. Sonunda yani o eylemin kendi doğası gereğiyle sınırlı bir sonucu var. Evet. Ama buradaki çok daha organize bir eylem. Peki. Zaten bir şey anlamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Bir şey anlamıyoruz. Farkındaysanız eğer ilk IŞİD'in Türkiye'deki organize eylemi olan 6 Ocak 2015'te bir Dağıstan vatandaşının, Dağıstan kökenli bir vatandaşın Türkiye'de gerçekleştirdiği eylemden bu yana gerçekleşen her bir eylem daha komplike ve daha ölümcül hale geliyor.
Evet. Peki ya bu önlenemez mi? Şimdi öyle bir şey ki yani İstanbul Havalimanı'nı hepimiz kullanıyoruz. Sürekli yolumuz düşüyor. Atatürk Havalimanı'nda, Sabiha Gökçen'de ve hakikaten de girişteki X-ray cihazında durduruluyor. Sıkı kontroller var, yok değil. Hatta işte İsrail'le birlikte en sıkı kontrollerin yapıldığı yer deniliyor. Emin değilim bundan. Ben de Avrupa'da çok dolaşmış bir insan olarak İtalya'yı mesela çok daha güvenli buluyorum. Avusturya'yı aynı şekilde. Tek tek kontrol ediyorlar her şeyi. Ama tabii bir yandan da bir istihbarat zaafı sürekli konuşuluyor. Bunları da böyle klişe olarak tekrarlamak için de sormuyorum aslında ama çok zor değil mi bunu böyle bir şey engellemek? Yani istihbaratınız yoksa aslında herhalde ya da var da değerlendirmiyorsanız yeterince düzgün bir biçimde bu tarz şeyleri engellemek herhalde mümkün değil. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum yoksa?
Şimdi ben sorumu şuradan tutuyorum. Aslında bu sorumu şuradan anlamaya çalışıyorum. Hı hı. Ülkenin içerisine terör eylemi yapmak amacıyla girmiş bir dizi insan varsa, bizi nelerce insan girdiyse, güvenlik güçlerimizi ne kadar bu işe vakfederseniz edin, sonunda bunların gözünden kaçan bir tanesi hepimizin son derece üzülecek kadar, canımızı yakacak kadar eylem yapabilir. Hı hı. Burada asıl istihbarat zafiyeti ya da güvenlik zafiyeti. Bu adamlar Türkiye'ye girdikten sonra bu eylemlerin engellenmesi falan değil. Hı hı. Bunları ortaya çıkartan o atmosferi, yani Suriye'de, hı hı, Irak'ta neyse, oturduğu coğrafyasında bunları ortaya çıkan atmosferin yaratılmasının engellenmesi gerekiyordu. Birincisi, evet, bu. Hı-hı. Diyelim ki bu ortaya çıktı. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Hı-hı. Hı-hı. Yani çok klasik bir şey olacak ama bataklık duruyor orada. Hı-hı. Biz gelin adamı yakalamaya çalışıyoruz. Aslında bakacak olursanız çok kişi de yakalandı. Yani ben biliyorsunuz.
Bu ama tutulmadı ilgili. Serhat. Yani ben şimdi insanlar hakikaten şuna tepki gösteriyorlar. Yani Sadece ve sadece fikirlerinden dolayı insanlar terör suçlusu diye içeri atılırken hiçbir şiddet eylemini özendirmeyen fikirlerinden itibaren fikirleri sebebiyetiyle gazeteciler, insan hakları vakıfları başkanları atılırken biz IŞİD zanlısı diye içeri alınanları, bir kısmının hatta videoları olanlar ve şiddeti de açıkça teşvik eden insanların ellerini kollarını sallayarak zaten gözaltına alındıkları, kelepçe bile takılmadığı ve daha sonra bırakıldığını görüyor insanlar Türkiye'de ve sonra bu şiddete döküldüğünde o zaman bu nedir diye bir soru çıkıyor ortaya.
Yani şimdi bu söylediğin son derece artık sizinle hemfikirim bu konuda. Ama bir de şu var, özellikle 1 Mayıs Antep'te, Gaziantep'te emniyet müdürlüğüne bombalarının saldırısından sonra sadece İstanbul'da 4 tane büyük eylem engellendi. Ve bu eylemlerde şöyle söyleyeyim size, 27 kişi tutuklandı. Biliyor musunuz bunlardan 23 tanesi yabancıydı. Yani yeni şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Anlayıncaya kadar eğleniyorlar. O yüzden bence burada hassas olan nokta şu. Bizim IŞİD'le bir sorunumuz var. Bu sorunun bir parçası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu örgüte dahil olması. Bir parçası bu örgütün ülkemizde eylem yapmak için adam göndermesi. Bir parçası da bu sıkışıp kalanlar. Bence sorunu çözmek bu adamları havalimanına mı saldıracak? Vapura mı saldıracak? Ne bileyim gara mı saldıracak? Vesaire gibi şeylerin peşinden koşmak daha ziyade. Nerede olduğu belli olan, nasıl olduğu belli olan bu adamların bulunduğu yeri ortadan kaldırmak. Yani mesele bu. Aksi takdirde sürekli savunma pozisyonundan nereni koruyacağım diye bakıyorsunuz. 78 milyonluk bir ülkede böyle bir şey ortaya çıkar. Yani stratejik anlamda bir zafiyet olduğunu düşünüyorum ben. Daha taktik meselelerden öte. Elbette oradaki malzemeler çalışıyor muydu? Bu adamlar buraya nasıl geldi? Daha böyle başka temininleri olan insanların yönetleyebileceği, benden çok daha yönetleyebileceği sorunları vardır. Yani işte bu adam buraya nasıl geldi? Nasıl teknik takipten kaçtı falan filan gibi. Onu ben bilemem. Yani ben ne polisimle onları yani değerlendirme yapmak için kendimi uygun da görmüyorum. Ama stratejik düzlemde baktığınızda karşınızda çok daha büyük bir sorun varken ve bu sorunun stratejik düzlemde içerisinden gelemezken sonuçlarına odaklanıyoruz. Canımızı sıkan şey de bu oluyor işte.
Evet, evet. Haklısın. Evet doğru. Çünkü baştan beri bu dış politikayı eleştirmesinin insanların bir sebebi de oydu. Bu iklimi yaratmaktı. Ben bugün bir yayın organında Arap kaynaklara dayandırılan ve fotoğrafları da var. Ahrar grubunun bir elektrik santralini sökerek fotoğraflarla bu arada Türkiye'ye geçirdiklerini gördüm. Yani sınırdan bir elektrik santrali nasıl geçebilir diye bir soru. Şimdi elektrik santrali geçiyorsa bu haber, bu iddia doğruysa Zeyzun Elektrik Santrali diye veriyorlar Cisri Şur bölgesinden. O zaman onların arasına karışmak isteyen IŞİD'çi ya da El-Kaide'ci bilemiyoruz kimse artık, herkes geçebilir demektir. Yani demek ki bu sınır kontrolü herhalde. O yüzden daha fazla bundan sonraki süreçte benim anladığım Rusya'nın da bu normalleşme çabalarıyla ilgili mesajlar verirken Rusya'dan da sınırı kapatmak, sınırın engellenmesi vurgusu öne çıkıyordu. Herhalde önümüzdeki dönemde biz Suriye-Irak sınırı meselesinde daha ciddi bir biçimde tartışmamız gerekecek bu sınır. Çünkü çok problemli bir sınır.
Şunu söyleyeyim o konuda. Ben biliyorsunuz o sınırı çok göz ulaşmış bir kişiyim. Şu anda sınır önceki güven dönemlerle karşılaştırıldığında çok daha iyi korunuyor. Çok daha tedbirler fazla. Ona rağmen geçişler olduğu görülüyor. Ama bu ne zamandan beri böyle? Valla 2015'in son çeyreğinden beri böyle. Öncesi koca bir muamma.
Evet.
Yani ne olup bitti? O dönemde artık elektrik santralini söktüler. İşte hayvanat bahçesinden zürafa mı getirdiler bilmiyoruz. Yani hani bunun bir kaydı kuydu da yok açıkçası.
Evet. Evet. Peki Serhat Erkmen'e çok teşekkür ediyoruz. Bu konuları daha tartışacağız. Kendisi de yazıp çiziyor. Bununla ilgili IŞİD ve IŞİD'in dönüşümü, küresel cihada etkileri üzerine yazıları da Serhat Erkmen'in bulunuyor. Çok teşekkürler tekrardan. Efendim son dakika bilgisi de verelim. Biz konuşurken tam da kesemedim ama Amerikan Başkanı Barack Obama Erdoğan'a telefonda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la terör saldırısını kınadı ve Türk halkına taziyelerini iletti. Bu arada Rusya Federasyonu konseyinden de Türkiye parlamentosuyla diyaloğa hazır olduklarına dair bir mesaj geldi. Son olarak bunu da aktaralım. Bu normalleşme sürecinin bir parçası olarak not etmek gerekiyor. Bugün de eksenin sonuna geldik. Yine Pilli Bebek'ten size bu sefer Kırmızı'yı söyleyerek veda ediyorum. Hoşçakalın.
Bu gördüğüm cüretkâr tavır arkasında kaç kahır saklıyor. Ana caddeye açılan sokaklardan değil, bana hiç değişmeyen şeyler kalır. Vazgeçilmez etkisi bir kırmızı, bir karanlık içindeyiz. Kırmızıyı ben çözerim karanlık. Şaşırtmaz beni, hayat mıdır, zaman mıdır tavır arkasında kaç kahır saklıyor. Ana caddeye açılan sokaklardan değil, bana hiç değişmeyen şey.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir